Ayrım 2. Dünyanın en büyük sırrı. Og Mandino. Sayfa 19. 3. Kesin olarak inandığım ve röportajlarımda da sık sık dile getirdiğim bir şey var. Tanrı her birimizle satranç oynuyor. Hayatımızda bazı hamleler yapıyor ve sonra da durup bu değişikliklere nasıl tepki verdiğimizi izliyor. 1988 yılı yazında Tanrı bizim hayatımızda da büyük bir hamle yaptı. Ama o an biz bunu fark edemedik. Haynes Auditorium'da bir konuşma yapmak için Boston'da bulunuyordum. Betty ile birlikte onun anne ve babasını yanımıza almaya ve Boston'a vardıktan sonra onları kızlarına yakın olabilmek için Scottsdale'e taşınmadan önce yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri Güney New Hampshire kasabasına götürmeye karar vermiştik. Onları Betty'nin amcasının yanında bırakacak, Arizona'ya dönmeleri için uçak biletlerini de alacaktık. İkisinin de sağlığı pek iyi olmadığı için anılarla dolu bir kasabaya belki de son bir kez gitmekten hoşlanacaklarını düşünmüştük. Yolculuğumuz olaysız geçti. Boston'da Logan Havalimanı'nda bir araba kiralayıp kuzeye doğru yola çıktık. Geceyi Concord'da Ramada Oteli'nde geçirdik. Ertesi sabah Nana ve Gramsci bu kitapta Langville adıyla anacağım kasabada Betty'nin amcasının yanına bıraktık. Bir gün sonra Boston'da olmamız gerekiyordu. Betty ile birlikte onun çocukluğunun geçtiği kasabada tura çıktık. 40 yıl öncesinden hatırladığımız, sevgili eşimle ilk kez tanıştığımız yerlerin fotoğraflarını çektik. Ne anılardı. Biz üzen tek şey kasabayı bir yeşillikler diyarı haline getiren o görkemli kara ağaçların yok olmasıydı. Bir gün kasabanın pek az kişinin yaşadığı, çam ve huş ağaçlarıyla kaplı bir bölgesinden geçiyorduk. Solumuzda tozlu topraklı bir yol uzanıyordu. Betty yavaşladı ve yolun ağzında duran satılık tabelasını işaret etti. "Biliyor musun tatlım?" dedi. "Çocukluğumda burada yaşarken o yolun diğer tarafına hiç geçmedim. Orada neyin satılık olabileceğini merak ediyorum." Arabayı biraz geri aldı, dönüp o tozlu eski yola girdi. Çeyrek mil gittikten sonra bir tepeye tırmandık. Karşımızda önünde satılık tabelasının bulunduğu eski beyaz bir çiftlik evi çıktı. Görünürde hiç kimse olmadığı için yaklaşıp camdan içeri baktık ve gerçekten çok etkilendik. Tavanda eski keresteden yontulmuş kirişler, yerde cilalı döşemeler vardı. Şimdi terk edilmiş olan bu eve eskiden büyük bir sevgi ve özenle bakıldığı kesindi. Bir başka araba daha yaklaştığında ve bir adam gülümseyerek avluya girdiğinde hala içeriye bakıyorduk. Adam kendini tanıttı. Yolun diğer tarafında yaşadığını, daha önceki gün satışa çıkarılan bu evin emlakçısı olduğunu söyledi. Ev yerleşim merkezinden oldukça uzakta olduğu için haftalardır hatta aylar geçmeden bu evi hiçbir müşteriye gösteremeyeceğini düşünmüştü. İçerisini dolaşmak isteyip istemediğimizi sordu. Bunu pek de istemediğimizi, sadece çevreyi gezmekte olduğumuzu, Scottsdale'de çok hoş bir evimizin olduğunu söyledik. Ben 5 dakika sonra gelmiş olsa bizi orada bulamayacağınız ekledim. Bizi oradan ayrılmadan yakalamış olmasının kaderin bir tesadüf olabileceğini söyledi. Betty'ye baktım. Karım içini çekerek adama ön kapıyı açmasını söyledi. Evi çok sevdik. Hem de her köşesini. Gerçi epey tamirat yapmak gerekecekti ama ne olurdu sanki? Her şeyi kendi zevkimize göre yapabilirdik. 5 saat sonra Tanrı'nın bu hamlesine karşılığımızı vermiş ve ev için kapora ödemiştik bile. Başlangıçta ağaçlar arasındaki bu evin harika bir yazlık olabileceğini düşünmüştük. Ancak eve döndükten sonra bir gün Phoenix'e alışveriş yapmaya giderken şehrin üzerinde bir kirli hava tabakasının dolaştığını gördük. Bu bizi hemen harekete geçirdi. Arizona'daki evimizi satmaya ve yeniden doğuya taşınmaya karar verdik. Bize evi satan emlakçı, usta tamirci, marangoz ve elektrikçilerle anlaştı. New Hampshire'a dönüp kendisiyle görüştük ve eve 3 arabalık bir garaj ile Nana ve Grams için 4 odalı bir daireyi eklemeye karar verdik. Onları Arizona'da yalnız bırakamazdık çünkü. Çok şanslıydık. Scottsdale'deki evimizi 6 ay içinde sattık ve 89 sonbaharında taşındık. Kocaman karton kutular içeri taşınırken Betty, "Sanırım hayatımda pek bir değişiklik yok. İşte yine yıllar önce başladığım yerdeyim," dedi. O yıl henüz ilk kar yağmadan evimize yerleşmiş sayılırdık. İşçiler gerçekten çok iyi iş çıkarmışlardı. Eklenen odalar ve garaj gibi. Evin elden geçen eski bölümleri de çok güzel olmuştu. Özellikle yeni çalışma odamla gurur duyuyordum. Mutfağın yanındaki eskiden kullanılmayan duvarı rutubetli bir kiler görevi gören bu oda, Dana'nın akıllıca planlarıyla tamamen değişmiş güneşli 7 tane penceresi olan şömineli bir çalışma odası haline gelmişti. Bu duvara büyük bir kitaplık tutturulmuştu. A Better Way to Live, Daha İyi Yaşamak adlı kitabımda Scottsdale'deki çalışma odamı okuyucularıma anlatabilmek için neler çekmiştim. 1990 yılında kitabım yayınlandığında ise artık Scottsdale'de yaşamıyorduk. Aynı çalışma odasını yaratabilmek için Scottsdale'deki odamın duvarlarında asılı olan fotoğraf ve tabloları aynı sırayla yeni odama astım. Blueberry adlı küçük yolumuz evimizin çeyrek mil doğusunda çamların arasında eski ağıl yolu adlı bir yolla birleşiyordu. Tanrı burada bana beklenmedik bir hamle daha yaptı. Blueberry yolu ile eski ağıl yolunun tam köşesinde üst üste binmiş büyük kaya parçaları granit bir ağıl oluşturuyordu. Eski ağıl yoluna bakan taşların en büyüğünün üstünde bu yolun 1817 yılında yapıldığını ve 1948 yılında restore edildiğini gösteren bronz bir tabela vardı. Langville'in kuzey bölümü 19. yüzyılın başlarında çok daha kalabalıktı. Birinin hayvanları çiftlikten kaçtığında onları gören komşulardan biri hayvanları eski ağıla sürüyor, taştan ağıla sokuyor, girişte kuru ağaç dallarıyla kapatıyordu. Böylece inekler, öküzler ya da atlar sahipleri kendilerini alana dek orada kalıyorlardı. Evimize yerleştikten kısa bir süre sonra Scottsdale'deki alışkanlığımı sürdürmeye karar verdim ve hemen her gün kahvaltıdan sonra 1-2 mil yürümeye başladım. Bir sabah eski ağla yaklaşırken birkaç metre önümüzden kızıl bir tilki geçti. Durup onu seyrettim. Hayvan çalıların arasında gözden kayboldu. Yoluma devam etmek yerine ben de yolun karşısına geçtim. Toprak yoldan ilerleyip ağılın girişine geldim. Bu benim ilk ziyaretimdi. Tereddüt ederek ilerledim. Ben yürüdükçe ayaklarımın altında yapraklar hışırdıyordu. Sonra hareketsiz durup etrafımı inceledim. Burada yüzyılların titreşimlerini hissedebiliyordum. Tanrım, 5. başkanımız James Monroe bu yol yapıldığı yıl göreve getirilmişti. Ağılın ortasında ne kadar durdum hatırlamıyorum. Birden çok yakınımda boğuk, derinden gelen bir ses duydum. Bay Ogg, çok iyi görünüyorsunuz. Bir an gerçekten korktuğumu hissettim. Sonra kendimi zorlayarak döndüm ve birkaç metre ötede güneye bakan duvarın önünde dikilen yaşlı bir adamla yüz yüze geldim. Adam başını sallayıp gülümsedi ve yaklaşmamı isteyen bir işaret yaptı. Soluğumu tuttum. Önce yavaş yavaş yürüdüm ama sonunda birkaç adımda onun yanına gidiverdim. Simon diye bağırdım. Gerçekten sen misin? Tanrım, seni ne kadar özledim. Yaşlı adam hafifçe omzuma vurdu ve başını salladı. Biliyorum, biliyorum. Ben de sizi özledim Bay Ogg, hem de bütün kalbimle. 4. Birkaç kez derin derin iç çekip kucaklaştık. Simon Potter beni ağılın iç kısımlarına götürdü. Bir duvarın önünde yan yana oturduk. Sağ ellerimiz sımsıkı birleşmişti. Saçlarının biraz daha dökülmüş olması dışında yaşlı adam onu Chicago'da son görüşümden beri hemen hiç değişmemişti. Simon'ın ortadan kayboluşundan kısa bir süre önce 79. doğum gününü kutladığımıza göre şimdi 95 civarında olmalıydı. Buna inanamazdınız. Konuştukça geçen 15 yıl boyunca birbirimizden ayrı olmamıza rağmen Simon'ın tuhaf ve gizemli bir biçimde tüm hareketlerimi izlemiş olduğunu öğrendim. Geçen yıllar boyunca başımdan geçen olağan dışı olaylar konusunda onu sınadım ama en küçük bir gerçeği bile atlamadı. Dünyanın En Büyük Mucizesi adlı kitabımın tanıtım gezisine çıktığımda uyguladığım taktikten bile gülümseyerek söz etti. Bir röportajcı bana kitabımdaki yaşlı paçavracıya ne kadar inanabileceği konusunda sorular sorduğunda ona İncil'in ve John 4:48'in şu sözünü hatırlatıyordum. İsa ona dedi ki, işaretlerini ve yarattığı harikaları görmezsen ona inanmazsın. En sonunda konuşmamızın bir yerinde Simon'a neden hayatımdan birdenbire çıkıp gittiğini soracak cesareti buldum. Simon bunun acil bir durum olduğunu, birinin kurtarılması gerektiğini ve bunu ancak kendisinin yapabileceğini söyledi. Bana gitmesi gerektiğini söylese bu ayrılığın ikimiz için de çok daha acı verici olacağını düşündüğünü de ekledi. Eski dostuma sormak istediğim daha çok şey vardı. Ancak eski ağıl yolundan bir arabanın geçtiğini duydum ve bunun Jeep Grand Wagoner'ımızdaki Betty olduğunu gördüm. Simon'ın elini sıktım ve kalkıp koşarak dışarı çıktım. Betty köşeye dönerken beni gördü ve hızla frene bastı. Onun yanına gidip kapıyı açtım. Benimle ağla gel tatlım, seni son derece özel biriyle tanıştırmak istiyorum dedim. Betty ağlın girişine gelene dek tek söz etmeden beni izledi. Ama Simon yok olmuştu. Asla unutamayacağım bu olaydan sonra eski ağal benim için çok özel bir sığınak oldu. Her sabah yürüyüşe çıktığımda yolun köşesinde duruyor, ağla giriyor, onu dakika ya da daha fazla süreyle bir kayanın üzerinde oturuyor, o ürkütücü sessizliğin tadını çıkarıyor, ağaçların arasında gizlenen kuşların cıvıltılarını dinliyordum. Elbette Simon'ın yeniden karşıma çıkmasını istiyor, bunun için dua ediyordum. Güneşli bir sabah bu dileğim gerçekleşti. Simon beni hiçbir şey olmamışçasına selamladı. Ona neden ağılda beklemediğini ve kendisini Betty ile tanıştırmama engel olduğunu sorduğumda geniş omuzlarını silkerek bu ilişkiye Betty'yi dahil etmemenin daha iyi olacağına inandığını söyledi. Betty bir gün Simon ile hiç konuşmadığını, onu hiç görmediğini söyleyebilirdi. Bunun ne öneminin olduğunu sormak istedim ama bir şeyler beni engelledi. Simon ve ben o sabah çok özel bir anlaşma yaptık. Ben bir konuşma yapmak üzere evimden uzakta olmadığım sürece her salı sabahı eski ağılda buluşacaktık. Böylece yine eskiden olduğu gibi hayat konusunda, dünyada neler olup bittiği hakkında uzun ve eğlenceli sohbetler yapabilecektik. Birlikte olduğumuz ilk günlerden birinde ona kendisinin çok özel yardımına ihtiyaç duyduğumu düşündüğü için mi hayatıma yeniden girdiğini açıkça sordum. Gülümseyerek başını salladı. Bay Ogg, sizi herhangi bir özel nedenden dolayı takip etmiyorum. Ben siz buraya gelmeden bir yıl önce burada yaşamaya başladım dedi. Sonra hayatında köklü bir değişiklik yapması gerektiğini fark ettiğinde Chicago'dan daha huzurlu bir yer aramaya başladığını açıkladı. Benim New Hampshire'da ne kadar huzurlu ve güzel bir yer olduğunu sık sık anlattığımı hatırladığından bu özel yere gelmiş, şans eseri ormanın yakındaki küçük tek odalı bir kulübe keşfetmiş ve burayı Frankstown'da yaşayan yaşlı bir kadından kiralamıştı. Biz de Betty ile birlikte 3000 mil uzaktan gelip Simon'ın evinin çeyrek mil ötesinde bir çiftlik evi satın almıştık. Simon içini çekerek bunu milyarda bir karşılaştırabilecek bir tesadüf olduğunu söyledi. Bu arada beni takip etmediğini, zaten benim tehlikede olduğumu öngörmesinin mümkün olmadığını anlamamı istiyordu. Bir salı sabahı sohbet ederken Simon ağzının kenarından hiç eksik olmayan, yanmayan mısır koçanından yapılmış eski piposunu çıkardı ve kendisinden duymaya alışkın olmadığım tereddüt dolu bir sesle bana kendisine bir iyilikte bulunmamı istediğini söyledi. Ertesi salı beni evine davet etti ve isteğini bana orada açıklayacağını belirtti. Aylardır tamamlamaya çalıştığı çok özel bir proje için yardıma ihtiyacı vardı. Kaderden de güçlü bir şeylerin bizi birleştirdiğine inandığı için artık bunu bana rahatça açıklayabilirdi. Simon'ın kulübesi ağaçların arasına gizlenmişti. Eski ağıl yolundan bakıldığında görülemeyecek kadar uzaktı. Tek odada bulunan mobilyaların pek çoğu Simon'ın söylediğine göre ona bu evi kiralayan yaşlı kadına aitti. Ancak çam rafların üzerindeki bütün kitaplar, yani Tanrı'nın eli kitapları Simon'ındı. Simon uzun süredir beni davet etmeyi planlıyor olmalıydı. Küçük bir buz kutusundan bir şişe çeri çıkardı. Her şey eski günlerdeki gibiydi. Bol bol sohbet edip güldük. Sonunda yaşlı dostum ne tür bir yardıma ihtiyacı olduğunu açıklamaya başladı. Simon hayattaki başarısızlıkları nasıl başarıya dönüştürülebileceği ve mutlu bireyler yaratılabileceği konusunda inandığı şeyleri not almış, bu notları sandıklarda biriktirmişti. Şimdi benim onun bilgeliğini yansıtan bütün bu malzemeyi derleyip okuyan herkesin yararlanabileceği kısa ama güçlü bir yazılı kaynak haline getirip getiremeyeceğimi öğrenmek istiyordu. Kendisi halen elindeki en iyi malzemeleri seçmeye çalışıyordu. Bir ay içinde bunları bana verebilecekti. Sonuçtan memnun kalırsam tıpkı Tanrı'dan notlara dünyadaki en büyük mucize adlı kitabımda yer verdiğim gibi bunu da bir kitabımda kullanabilirdim. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim. O sabah Simon'ın kulübesinden ayrılırken çatıda büyük bir çatırtı koptu. Simon gülümseyerek, "Sevgili arkadaşım geri döndü," dedi. "Dışarı gelin Bay Ogg, bunu görmelisiniz." Dayanıksız çatıda o güne kadar gördüğüm en büyük kuş oturuyordu. Simon bunun büyük bir mavi balıkçıl olduğunu söyledi. Hayvancağız bir gün bir çalılığa takılıp kalmış, oradan geçen Simon da onu görüp serbest bırakmış. Kuş o günden beri Simon'a kutular, şişeler ve hatta çiçekler getiriyor. Hediyelerini de çatının tam ortasına bırakıveriyordu. Simon bana bunları açıklarken kuş gagasını açtı, boş bir bira kutusu gürültülü bir şekilde çatıya çarparak ayaklarımızın dibine düştü. Balıkçıl büyük kanatlarını açarak ağaçların arasında yavaşça havalandı. Simon, kuşa New Hampshire'den çıkan tek başkan olan Franklin Pierre'in adını verdiğini söyledi. Birkaç hafta sonra çalışma masamda mektuplarıma yanıt vermeye çalışırken çatıda bir gürültü duydum. Evimizin yanındaki heybetli diş budak ağacının dallarından birinin daha kırıldığını düşünerek dışarı baktım. Çatıda Franklin, yani büyük mavi balıkçıl duruyor, başını yana eğmiş bana bakıyordu. Günaydın Bay Ak. Bunu tahmin etmeliydim. Simon sonunda beni ziyarete gelmişti. Elinde büyük bir kutu vardı. Elbette Betty o gün evde yoktu. Saçını yaptırmak için Concord'a gitmişti. Simon girişteki konuk defterimizi imzaladıktan adres bölümüne de Dünya adlı gezegen yazdıktan sonra ona evimizi gezdirdim. Son olarak çalışma odama geldik. Simon birkaç adım attıktan sonra durup çevresine bakındı. Sonra kocaman açılmış gözlerle bana baktı ve buranın tıpkı Daha İyi Yaşamak adlı kitabımda tarif etmiş olduğum Scottsdale'deki çalışma odama benzediğini söyledi. Ona bunun nedenini açıkladım. Simon bütün odayı dolaştı, her tabloyu Charles Lindbergh'den Michael Jackson'a kadar pek çok kişinin çerçeveli ve imzalı fotoğraflarını teker teker inceledikten sonra kutusunu açtı. Kağıtları çıkarıp kahve masasının üzerine yerleştirdi. Haftalar boyu tüm notlarını gözden geçirdikten sonra bunları kullanmamı istediğine karar vermişti. Görevim bunları herhangi bir kişinin her sabah 6 dakika hatta daha kısa bir süre içinde okuyabileceği ve başarılı bir gün geçirebileceği kısa ama güçlü bir yazılı kaynak haline getirmekti. Ona elimden geleni yapacağımı ama bunca şeyi kısa bir şekilde ifade etmenin çok zor olacağını söyledim. Başını sallayarak bir çocukmuşum gibi omzuma okşadı. Başaracağınızdan eminim Bay Oak dedi gülümseyerek sonra gitti. Projeyi 2 hafta içinde tamamladım ve buna hayatımın geri kalanı için adını verdim. Simon'ın güçlü düşüncelerinin bazılarının yeniden yazılması, ifadelerin düzeltilmesi gerekmişti. İşçi bayramından sonraki salı günü eski ağılda çalışmayı kendisine verdim. Kahverengi zarfı yavaşça açıp kağıtları çıkardı. En az 15 dakika sonra bana baktığında gözleri yaşlarla doluydu. Tam umduğum gibi Bay Oak, bunu günün birinde bir kitabınızda kullanmayı yürekten istemeniz için dua edeceğim dedi. Sağ eliyle deri bir ipin ucunda boynuna astı tahta haçı kutsadı. Sonra bu haçı çıkarıp bana uzattı. Geri çekildim ancak o kararlıydı. Ben de kendisinden bir parça bulunmasını istiyordu. Böylece onu asla unutmayacaktım. Onu unutmam mümkün müydü zaten? Cebinden eski Mısır koçanın piposunu çıkardı. Haç sizin olsun. Pipom beni avutur nasıl olsa dedi. Yayıncımdan önemli bir telefon beklediğim için onun yanından ayrıldım. Simon hala bir kayanın üzerinde oturmuş yazdıklarımızı okuyordu. Yıllar süren ayrılığımızın ardından New Hampshire'da yeniden bir araya gelişimizin tüm ayrıntılarına ve Simon'ın motive edici çok özel çalışması hayatımın geri kalanı içine bir sonraki kitabım The Return of Rag Picker'da Paçavracı'nın dönüşüne yer verdi. Eve vardığımda yaptığım ilk şey çalışma odama gidip Simon'ın haçını masamın arkasındaki özel kurşun panoma asmak oldu. Hafif bir öğle yemeği yedikten sonra Betty ile Simon'la paylaştığımız o çok özel sabahı anlattım. Tam o sırada çatıda müthiş bir çatırtı duyduk. Hemen dışarı koştuk. Gelen mavi balıkçıl Franklin'di. Durmuş bize bakıyordu. Sonra başını salladı. Gagasından bir şey çimenlerin arasına düştü. Eğilip aldığımda bunun Mısır koçanı bir pipo olduğunu gördüm. Pipoyu Betty'ye uzattım. Hayır, hayır, hayır diyerek bağırarak Blueberry yolunu geçip eski ağla doğru koşmaya başladım. Betty ağla vardığında beni nemli yaprakların üzerinde oturmuş, kollarımda Simon'ın cansız bedeni ağlarken buldu. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.